Ayrım 25. Maun suresi böyle buyurdu. Din maskeli zulme, Tanrı'nın vuruşu. Sayfa 300. Zarar mescitlerinin yarattığı maun ihlalleri. Zarar mescidi kavramının anlamı ve boyutları. Zarar veren mescit, zarar mescidi veya telaffuz farkıyla zarar mescidi kavramı, Kur'an'ın en hayati kavramlarından biridir. Maun suresindeki mucize mesajı tamamlayan bir kavramdır. Tefsirini yapmaya çalıştığımız Maun suresinin mucize verilerini dikkate alarak zarar veren mescitten maksadın lanetli namazların kılındığı mescit olduğunu pekala söyleyebiliriz. Gerçekten de Kur'an'ın içinde ibadet yapılmasını emrettiği zarar veren mescit ilk örneğinin de gösterdiği gibi riyakarlığın çöreklendiği mescittir. Namazlarına riya bulaştırılmış olan mescitler, zarar veren mescit hükmündedir. Bunun böyle olduğu, Kur'an'ın beyanıdır. Zaten lanetli namazlar da riyaya bulaşmış namazlardır. Zarar veren mescit kavramını, usta bir Emevi oyunuyla, inişine sebep olan hususi olayı bağlayıp, zamanüstü anlamını gölgelemek, Müslüman toplumlara çok pahalıya mal oldu. Oysa ki İslam, din bilginlerinin söz birliği ile denmiştir ki, sebebin hususiyeti, nasın ummiyetine engel değildir. Yani bir ayetin şu veya bu özel sebeple inmiş olması, ondaki anlamın ve hükmün genelliğine engel değildir. Zarar mescidi, insanlara zarar verme aracına dönüştürülmüş veya o maksatla inşa edilmiş mescit demektir. Kur'an bir mescidin, zarar mescidi olmasına yol açan sebepleri ayrıntılı biçimde göstermiştir. Tevbe 107-109. Ayetler bu şartları ifadeye koyan ayetlerdir. Bu ayetlerden anlıyoruz ki aşağıdaki illetlere bulaşmış mescitler tevhid açısından bozulmuş ve secdegah olma niteliğini yitirmiş mekanlardır. Anılan niteliğe yitiren mekanlar girilmemesi gereken mekanlardır. Kur'an şöyle diyor. Bir de şunlar var. Tutup bir mescit edinmişler. Zarar vermek için, nankörlük için, inananları fırkalara bölmek için, daha önceden Allah ve Resulü ile savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için. İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz diye gerile gerile yemin de edeceklerdir. Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancılardır. Böyle bir mescitte asla namaza durma. Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde salat kılman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah temizlenenleri sever. Peki, binasını Allah'tan gelen bir sakınma duygusu ve Allah rızası üzerine kuran mı hayırlıdır? Yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla cehenneme yuvarlanan mı? Tevbe 107-109. Bu ayetlere dayanarak mescitleri girilebilir secdegahlar olmaktan çıkaran şirk unsurlarıyla maun ihlallerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Mescidin insanlara bir biçimde zarar verir hale gelmesi. Mescidin zarar verme niyetiyle yapılmış olması şart değildir. Ayet burada yapmak ve kurmak anlamında bir kelime kullanmamış. İttihaz, edinmek kelimesini kullanmıştır. Bu demektir ki bir mescidin zarar vermesinden söz etmek için daha yapılırken o niyetle yapılmış olması şartı aranmaz. Bir mescit ilk zamanda hatta yüzyıllarca iyi hizmetler verdiği halde günün birinde zarar veren mescide dönüşebilir. Din, insana zarar verme aracı yapılamaz. Bunun başlangıç noktası da mabedin zarar aracı olmaktan çıkarılmasıdır. Gasp edilen veya kandırmak suretiyle alınan arazilere yapılan camilerde zarar veren mescit cümlesindendir. Politik rakipleri yenik düşürmek için gösteriş kabiliyeti yüksek yerlere cami yapmak da bu cümledendir. Çünkü bunda da esas maksat ibadet değil, rakiplere zarar vermektir. Mescitler insan haklarına ve kamunun tacizine sebep oluşturacak bir konum ve durumda iseler, ibadet mahalli olma özelliklerini yitirirler. Bu noktada bizim için önemli olan ilkesel nokta şudur. Mescit inşası için insan hakları çiğnenemez. Mescitte oraya devam etmeyenlerden alınan paralarla hizmet verilmesi de mescidi zarar mescidine çevirir. Bugün Türkiye'de camileri zarar mescidine çeviren bir numaralı sebep budur. Tüm toplumun verdiği paralardan maaş alan insanlar, mescitlere gelen bazı insanlara hizmet vermekte ve bu, o mescitleri bazı insanlara zarar veren mescide dönüştürmektedir. Oralarda yapılan ibadetler, İslam fıkhına göre fasittir. 2. Nankörlük anlamına gelen niyetlerle mescit yapmak. Ayetin bu kısmında küfren kelimesi kullanılmaktadır. Bu kelime Kur'an'da hem inkar anlamında hem de nankörlük anlamındadır. Bahsimiz olan ayette inkar anlamında alınamaz. Çünkü inkar için mescit yapılmasından söz etmek anlamsız ve tutarsızdır. O halde küfren sözcüğü burada ancak nankörlük anlamında kullanılmış olabilir. 3. Müminleri fırkalara bölmek için cami yapmak veya yapılmış camileri bu maksatla kullanmak. Mabedin toplumu fırkalara bölmek ve o yolda din sömürüsü yapmak için kullanımı dinler tarihi kadar eskidir. Burada ayrıntılara girmeden günümüze, özellikle de Türkiye'ye ve Türk insanının yaşadığı bazı dış ülkelere bakacağız. Ülkemizde tefrika, bölüp parçalama, bölücülük, bölünme, illetinden arınmış camilerin sayısı günden güne azalmaktadır. Son çeyrek yüzyılda Türkiye'nin başına açılan en kahırlı ıstırap bu mabet kaynaklı tefrikadır. Parti propagandası, akıl, aydınlık ve sosyal adalet aleyhtarı, nutuklar ve nihayet vakit namazlarını kılamayıp sadece cumaya veya bayrama gelenlere yapılan ağır hakaretler camileri birer bölücülük ve kavga ocağına dönüştürmüştür. Dış ülkelerdeki Türk semtlerinde görülen duruma gelince, hemen her ekibin kendine has bir camii vardır ve bu camilerde toplananların hiçbiri ötedeki camidekilere tam Müslüman gözüyle bakmaz. Hepsi birbirinin gıybetini eder. 4. Caminin daha önce açık İslam düşmanı iken, şartların değişmesi yüzünden dini kullanmak ihtiyacını duyan ikiyüzlülere barınak yapılması. Senelerce kahır ve zulüm altında inlettikleri Müslümanların mabetlerini onları sömürmek, kontrol etmek ve birbirine düşürmek için kullanma alçaklığının İslam tarihinde ilk temsilcileri Emevi Kodomanlardır. Zamanımızda aynı zulmü ılımlı İslam adıyla bir emperyalist irtidat dini dayatan Amerika yapmaktadır. Emeviler, İslam'ın zaferi önünde eğilmek zorunda kaldıklarında Müslüman kanı damlayan kılıçlarını kınlarına soktular ve o kılıçlarla dize getiremedikleri Müslümanları musallat oldukları secdegahlarında vurdular. Bu öyle bir vuruştu ki en büyük kahrını dinin tebliğcisi peygamberin evladını katlederek gerçekleştirdi. Onları zehir ve kılıçla yok etmekle yetinmedi, tevhidin mabedinden yaklaşık bir asır boyunca Resul evladına hutbelerden lanet okuyarak o peygamberin ümmetine amin çektirdi. Dahası Ömer bin Abdülaziz, ölüm 102/720, Resul evladına okunan bu laneti camilerden kaldırdığında onu şu şekilde itham edebildiler. Sünnete muhalefet ediyor. Camileri önceki zamanların din düşmanlarına fesat alanı olarak açma günahının işlendiği coğrafyalardan biri de Türkiye'dir. İdeolojiler devrinde Allah diyenlere ilkel muamelesi yapan bir takım ideoloji sapıkları, Berlin duvarının yıkılışından sonra fesatlarını din yoluyla yürütmek için mabede musallat olmuştur. Biz şunu açık bir biçimde gözlemlemiş bulunuyoruz. 1990'lı yılların en hararetli şeriat demagogları içinde Eski yılların en hızlı ateist komünistleri de vardır. Camiler, Türkiye Cumhuriyeti düşmanı siyasetlerin çıkarları için işte bu zihniyetlerin rasathanesi tabir Kur'an'ındır haline getirilmiştir. Ve Kur'an mucizesi bir kez daha tecelli etmiştir. 5. Cami yapımında Allah rızasından başka herhangi bir kaygının rol oynamaması. Mescit yapımına takva kaygısı dışında bir unsurun eşlik etmesi, yapılacak mescidi Müslüman secdegahı olmaktan çıkarır. Kişisel menfaat, şöhret hırsı, parti çıkarı, ekonomik çıkar vesaire bu cümledendir. Mescitler konusunda fıkhi ayrıntılar için Bizim İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı eserimizin mescit maddesine bakılabilir. Tevbe Suresi 17-19 Mucizesi. Şimdi sizi Kur'an'ın kelam ihtişamlarından biriyle daha tanıştıracağız. Bu kelam ihtişamı zarar veren mescitler kavramının bir ayrıntılanmasıdır ve zarar veren mescit beyinlerinin geçtiği Tevbe Suresi'nde yer almaktadır. Kur'an, müşriklerin tevhid mabedi imar ve inşa edemeyeceklerini, çünkü müşriklerin imar ve inşa ettikleri mabetlerde tevhid erkanı üzere ibadet yapılamayacağını gösterecek zarar veren mescitler bahsinin bir başka boyutunu daha önümüze koymuştur. Önce mucize beyineleri görelim. Zarar veren mescitlerin ele alındığı Tevbe suresinin 17, 18 ve 19. ayetlerinde şöyle deniyor. Müşrikler özbenliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken Allah'ın mescitlerini onarmaya girişemezler. Tüm amelleri boşa çıkmıştır onların. Ateşte uzun süre kalacaklardır onlar. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ahiret gününe inanan, namazı, duayı yerine getiren, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan kişiler onarır. İşte bunların hidayete erenlerden olmaları beklenir. Siz hacı sakallığını, mescidi haram tamirciliğini, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihat eden kişinin yaptığıyla bir mi tuttunuz? Allah katında bir olmazlar bunlar. Allah zulüm sergileyenler topluluğuna kılavuzluk etmez. Bu ayetler bize bir yandan bazı tespitler yapma imkanı verirken, bir yandan da bazı hakikatleri duyurma görevi yüklemektedir. Önce tespitleri yapalım. Müşrik sıfatına müstahak hale gelenler, tevhid mabedi inşa ve imar edemezler. Ederlerse oralara tevhid mabedi denemez. Müşrikler Kabe'ye ve hacılara hizmetlerini din üzerinde hegemonya kurmanın gerekçesi yapıyorlardı. 19. ayet günümüzün maun ihlalcisi çevrelerinde de egemen olan bu şirk zihniyetini deşifre ediyor. Buna dayanarak insanlar arasında afra tafra satan maskeli müşrikleri tokatlıyor. Açık veya örtülü müşriklerin tevhid mabedine el atmalarının Kur'an'ı rencide ettiğinde en küçük bir tartışma olamaz, yoktur. Geriye kalıyor müşrik sıfatına müstahak olanların tespiti. Niyetimiz sağlam, amacımız tevhide teslim olmaksa Kur'an burada da elimizden tutar. Burada da önümüzü aydınlatır. Gelin birlikte deneyelim. Kur'an'ı idrake göre müşrik kimdir? Bu sorunun cevabı Kur'an'ı ve Nebevi beyinilerde özellikle Maun suresinde açıkça verilmiştir. Kur'an ve sünnetin verilerine göre insanı müşrik sıfatına müstahak hale getiren sebeplerden biri de ibadete riya bulaştırmak, yani Maun suresi ihlali yapmaktır. O halde Tevbe suresi 17 ve 18 numaralı beyiniler bize bir yandan şunu söylemek hak ve imkanını verirken, bir yandan da bu söylemi insanlığa duyurmak görevini yüklemektedir. Maun suresi ihlali yapan ve böylece müşrik sıfatına müstahak hale gelenler tevhid mabedi inşa ve imar edemezler. Ederlerse oralarda tevhidin ibadeti yapılamaz. Tevbe suresi bize bir ihbarda daha bulunmaktadır. Müşrikler Allah'ın düşmanıdır. Allah düşmanlarının tevhidin mabedine de dinine de ellerini, dillerini dokundurmaları makul karşılanamaz. Tevbe 114 mucizesi. Müşrikler Allah düşmanıdır. Bilindiği gibi Kur'an kendisini bizzat kendisi tefsir eden bir kitaptır. Bu tefsir edişte tefsir edilen ayetlere müfesser, tefsir eden ayetlere ise müfessir ayetler denmektedir. Şunu da biliyoruz. Tevbe suresi iniş sırasıyla 113. suredir. Yani Tevbe suresi en son inen iki sureden biridir. Bu olgu Tevbe suresindeki mesajların belirleyiciliği açısından çok önemlidir. Tefsir terimlerini kullanarak konuşursak şöyle dememiz gerekir. Tevbe suresi ayetleri birinci dereceden müfessir ayetlerdir. Daha önce inmiş surelerdeki kavramların anlamlarını belirlemede en hayati ayetlerin bir kısmı bu surededir. Bu surenin 114. ayeti Kur'an vahyi boyunca gündemde tutulmuş şirk ve müşrik kavramlarının en öndeki müfessir ayetidir. Bu ayet Hazreti İbrahim'in şirk dinine hizmeti meslek edinmiş müşrik, dinsiz değil, babasını Allah'ın düşmanı olarak anmakta ve böylece müşriklerin birer Allah düşmanı olduklarını hükme bağlamaktadır. Başka bir ifadeyle Tevbe 114. ayet şirk ve müşrik tabirlerinin geçtiği bütün ayetlerin müfessiridir. Şirk ve müşrik tabirinin daha önce inmiş olan 112 sure boyunca geçtiği ayetlerin tümü Tevbe 114 bağlamında müfesser tefsir edilmesi gereken ayetlerdir. Tevbe 114 ise bu ayetlerin tümü bağlamında müfessir tefsir edici bir ayettir. Şimdi müşrikler Kur'an'ın hükmüyle birer Allah düşmanı ise onların tevhid mabedine el sürmeleri, oraya herhangi bir gerekçeyle hizmete kalkmaları, meziyet olarak görülmek şöyle dursun kabul bile edilemez. Açık ve hükmü müşrikler bir biçimde mabet inşa ve imar etmişlerse, muvahhid müminlerin oralara girmemesi gerekir. Kur'an'ın hükmü budur. Bu hükme rağmen oralarda tevhidin ibadetini yapmaya kalkanlar, örtülü şirke ve maskeli müşriklere destek vermiş konumuna düşerek dolaylı yoldan maun suçlusu olurlar. Maun suçlusu maskeli müşrikler, çeşitli oyunlarla kendilerini saklayabilirler. Hatta olduklarının tam tersini tevhidin, İslam'ın, Allah'ın avukatı gibi ortaya fırlayıp halkı aldatabilirlerdi. Ve bu aldatmanın getirdiği nemalarla hem kasalarını doldurup hem de birkaç yüz metreye bir cami daha yaptırabilirler. Ama Allah'ın şirk bulaşmış bütün eylemlerin sonu hüsrandır. Zümer 65 hükmünü saf dışı edemezler. O camilerin sayısı arttıkça o maskeli müşriklerin egemen olduğu ülkenin ve halkında hüsran ve musibeti artar. Tevbe 17, 18, 19 ve 114 ayetlerden çıkan matematik kesinlikteki gerçek budur. Bu gerçeğin ilanı birçoklarının canını yakacaktır ama neyleyelim ki tespiti yapan Kur'an'dır. Türkiye'de haram lokma tahribatı ve siyasetin çöküşü. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı haram lokmadan kaynaklanan sıkıntıdır. Haram lokma sıkıntısı giderek illete dönüşmüş, bu illet kanserojen bir hal alarak ahlakı, erdemi ve nihayet siyaseti çürütmüştür. Kirletmemiş, çürütmüştür. Haram lokmanın çürüttüğü siyaset artık çöküş çatırtıları çıkarmaktadır. Siyaset binası çökecek ve bunun altında kalan bu çürüyüşe müdahale erdem ve cesaretini göstermeyen halk olacaktır. Çünkü böyle bir çürüyüş halkın muvaffakatı olmadan vücut bulamaz. Aksini söylemek Tanrı'nın ve tarihin kurallarına aykırıdır. Basın dünyamız güncel tablolara kendi tarzı içinde bakıp bu haram lokma olumsuzluğunu vurgun, soygun, çelik Türkiye'yi soymak, kamu haklarını ihlal etmek, emeğe ve alın terine ihanet şeklinde değişik ifadelerle vermektedir. Adı anılmayan daha onlarca haram lokma sektörü var bu ülkede. Bazı örnekleri ATO'nun, Ankara Ticaret Odası'nın kamuya mal olmuş raporlarından izleyelim. 1971-99 yılları arasında hükümetlerin bütçe dışı harcadıkları paranın toplam rakamı 116 milyar dolar. Aynı rapora göre kaçak elektrik kullanımı vatandaşlar kadar kamu kuruluşlarında da olmaktadır. Türkiye genelinde kaçak elektrik kullanımı %23,5'tir. Yatırıma ayrılan her 3 liranın 1 lirası rüşvete gitmektedir. Kamu ihalesi kanunu bir yandaş kollama ve haramı teşvik kanunu gibi çalışmaktadır. Yarım kalmış yatırımlara harcanan paranın 2004 itibariyle yekunu 130 milyar dolar. Her 3 CD'den birinin, her 100 kitaptan 40'ının, her 100 bilgisayar yazılımının 58'inin korsan yani haram kazanç olduğu tespit edilmiştir. Türkiye, dünyada eşi görünmemiş bir korsan kazanç cennetidir. Bu demektir ki Türkiye, helal lokma yemek isteyenler için bir cehenneme dönüşmüştür. ATO'nun araştırmalarını kamuoyuna açıklayan raporların önümüze koyduğu tablolardan biri de şudur. Özetleyelim. %99'u Müslüman, 100 bin camili Türkiye tam bir haram lokma cenneti veya cehennemi görünümü arz ediyor. Türkiye bir emeğe ihanet ülkesi. Bu tablo dikkate alınarak Türkiye'nin durumu yeniden değerlendirilmelidir. Haram kazanç, emeğiyle geçinmeye çalışan kitleleri değil, kayıt dışı ekonomiyi beslemektir. Kayıt dışı ekonominin oranı Amerika, İsviçre ve Avusturya'da %8, İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Kanada ve İrlanda'da %13 ile %15, Danimarka, Belçika, İtalya ve Yunanistan'da %18 ila %28, Türkiye'de ise %66'dır. Bunun anlamı Türkiye'de emeğe ihanetin erdemli insanı cezalandırma kurumuna dönüştüğüdür. Kamu malını çalıp çırpanlar insanlık suçlarının en ağırını işlemektedirler. Türkiye'ye hıyanetin öncüleri de bunlardır. Haram lokma zulmünün açtığı yara, Kur'an dininin seçkinliklerinden biri olması gereken hak duygusu ve hakka saygı ruhunu öldürmüştür. Türkiye'de en tehlikeli tehditlerden biri de Türk halkında hak duygusunun zayıflaması ve neredeyse yok olma noktasına gelmesidir. Türk halkının hak duygusunu süratle hayata döndürmek için tatlı yalanla uyuşmayı beceri sanan kitleleri acı gerçeği yeğleyecek ruh yapısına kavuşturmak borcundayız. Devletin malı deniz, yemeyen domuz şeklindeki zehirli sloganı şu şekle getirmek gerekiyor. Devletin malını deniz, bir lokmasını yiyen domuz. Kur'an atasözünün bu ikinci şekli sokulmasını gerektirmektedir. Ama bu gereklilik asırlardır yerine getirilmiyor. 1980 sonrasının siyasal iktidarları haram lokmayı meşrulaştıran politikalarda bu ülkenin ahlak ve vicdan yapısını büyük bir yıkıma uğratmışlardır. 2000'li yıllardan sonraki dinci iktidar ise bu haram lokma sistemini yaygınlaştırmakla kalmadı, dinselleştirdi de. Bu yıkım durdurulamadıkça bu ülkenin iflahı ve bu kitlenin refahı mümkün değildir. İstisnalar her alanda olduğu gibi burada da kuralı bozmuyor, bozamıyor. İstisnalar kuralı bozamadığı içindir ki onların onca uğraşlarına rağmen talanı dinleştiren dinci iktidar, haram lokmanın şemsiyesi gibi görülen milletvekili dokunulmazlıklarını sınırlandırmanın adını bile anmamaktadır. Hiç kimse bindiği dalı kesmek istemez. Dinciler ise istemek şöyle dursun, akıllarından bile geçirmez. 25. ayrımın sonu. Sayfa 311.